Ayrım 21, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 193. Virginio Balazzo aslında küçük bir sorundu ama yine de bir mikroplanmaydı. Onun gibi pek çok kimse vardı. Hepsinin güçlenmesini sağlayan o eski yasalara uymuyorlardı bu adamlar. Louisiana'da, Chicago'da ve Tampa'daki Bruglione'ler servetleriyle dikkatleri çekiyor, bütün dünyanın görmesi için güç gösterilerine kalkışıyorlardı. Sonra yakalandıkları zaman dikkatsizliklerinin neden olduğu cezadan kaçmaya çalışıyorlardı. Omerta yasasına uymamalarının bedeliydi bu. Onlar dostlarına ihanet ediyorlardı. Bu çürük uzantıların temizlenmeleri gerekiyordu. İşte Don böyle düşünüyordu. Ama yaşlı adam sonra diğerlerini de dinlemeye hazırlandı. Ne de olsa yaşlıydı o. Belki başka çözüm yolları da vardı. Giorgio olanları özetledi. Balazzo hükümetin avukatlarıyla pazarlıktaydı. Rico yasaları uygulanmadığı, serveti karısı ve çocuklarına bırakıldığı takdirde kendi isteğiyle hapse girecekti. Ama tabii hapse atılmamak için de pazarlık ediyordu. İhanet ettiği insanların aleyhinde tanıklık etmek için mahkemeye çıkacaktı. Onu ve karısını tanıkları koruma programına alacaklardı. Hayatlarının sonuna kadar sahte kimliklerle yaşayacaklardı. Plastik ameliyat da yapılacaktı. Anlaşma böyleydi. Balazzo kusurları ne olursa olsun çocuklarına çok bağlı bir babaydı. Clericuzio'lar da bunu kabul ediyorlardı. Üç çocuğunu iyi yetiştirmişti. Bir oğlu Harvard'ın işletme fakültesinden mezun olmak üzereydi. Kızı Ciel'in New York'ta 5. caddede makyaj malzemesi satılan lüks bir dükkanı vardı. Diğer oğlu bilgisayarcıydı ve uzay programında çalışıyordu. Hepsi de şanslı olmaya layıktılar. Amerikan rüyasını gerçekleştiren gerçek Amerikalılardı onlar. Don Virginio'ya ona mantıklı gelecek bir haber yollayalım dedi. O herkesi ihbar edebilir. Herkesi hapishaneye ya da okyanusun dibine gönderebilir. Ama Clericuzio'lar hakkında bir tek kelime bile söylerse çocuklarının başları derde girer. Pippi Delena atıldı. Tehditler artık kimseyi korkutmuyor sanırım. Don bu benim kişisel tehdidim olacak diye açıkladı. Virginio bana inanır. Ona kendisi için hiçbir vaatte bulunmayın. Virginio durumu anlar. Vincent söze karıştı. Virginio koruma programına alınır alınmaz ona bir daha yaklaşamayız. Don Pippi de Lena'ya döndü. Ya sen benim martellum, sen ne diyorsun? Pippi de Lena omzunu silkti. Virginio tanıklık ettikten ve federaller onu sakladıktan sonra bile kendisine yaklaşabiliriz. Ama gürültü kopar. Bize bir haydi baskı yapılır. Bütün bunlara değer mi ya da durumu değiştirir mi? Don bunu yapmaya değmesinin nedeni yol açacağı gürültü patırtı baskı dedi. Bütün dünyaya mesajımızı yollayacağız. Aslında bunun bella figura olması gerekir. Giorgio olayların gelişmelerini bekleyebiliriz diye önerdi. Balazzo ne anlatırsa anlatsın bizi gömemezler. Baba seninki kısa vadeli bir çare. Don bu sözleri düşündü. Söylediklerin doğru ama herhangi bir sorunun uzun vadeli cevabı var mı ki? Yaşam kısa vadeli cevaplar ve kuşkularla dolu. Sen bu cezanın yine kapana kısılacak kişileri durduracağından şüphe mi ediyorsun? Belki durdurur, belki de durdurmaz. Ama bazılarının durduracağı kesin. Tanrı bile cezası olmayan bir dünya yaratmaz. Balazzo'nun avukatıyla ben kendim konuşacağım. O beni anlayacaktır, mesajı verecektir. Balazzo da buna inanacaktır. Bir an durup içini çekti. Bu işi davadan sonra yaparız. Giorgio ya Virginio'nun karısı diye sordu. Don iyi bir kadın o dedi ama fazla Amerikalı oldu. Kocasını kaybetmiş üzgün bir dulun sırları açığa vurmasına izin veremeyiz. Patty ilk kez söze karıştı. Ya Virginio'nun çocukları? O gerçek bir katildi. Don Domenico gerekmedikçe onlara bir şey yapmayız dedi. Biz birer canavar değiliz. Virginio çocuklarına hiçbir zaman gerçek işini açıklamadı. Bütün dünyanın onu bir atçı sanmasını istedi. Onun için bırakalım atlarına okyanusun dibinde binsin. Diğerleri seslerini çıkarmadılar. Sonra Don kederle ekledi. Küçüklere dokunmayın. Ne de olsa çocukların babalarının intikamını almadıkları bir ülkede yaşıyoruz. Ertesi gün avukatı Virginio Balazzo'ya mesajı iletti. Bütün bu mesajlarda çok süslü sözcükler kullanılırdı. Don avukatla konuşurken eski dostum Virginio Balazzo'nun Clarecuzio ailesiyle ilgili sevgi dolu anıları olduğunu umarım dedi. Biz her zaman talihsiz arkadaşımızın çıkarlarıyla ilgileneceğiz. Virginio Balazzo'nun çocuklarının tehlikelerle karşılaşacaklarını düşünerek korkmasına hiç gerek yok. 5. caddede bile böyle bir tehlike olmadığını söyleyebilirim. Çocukların güvenliklerinden ben sorumluyum. Virginio'nun çocuklarına ne büyük bir değer verdiğini biliyorum. Cesur dostumu hapishane, elektrikli sandalye ve cehennemdeki iblisler bile korkutamaz. Onu sadece çocuklarının başlarına bir bela gelmesi düşüncesi korkutur. Ona söyleyin. Ben, Don Domenico, çocuklara bir zarar gelmeyeceğini garanti ediyorum. Avukat bu mesajı kelimesi kelimesine müvekkiline tekrarladı. Virginia Balazzo, Sicilya'da babamla birlikte büyüyen o en sevgili dostuma söyleyin diye cevap verdi. Onun garantilerine müthiş bir minnetle güveniyorum. Dona Clarecuzio ailesi konusunda sevgi dolu anılarım olduğunu iletin ona. Bu anılar öyle derin ki onlardan söz edemiyorum bile. Don'u ellerinden öpüyorum. Sonra Balazzo avukatına bakarak şarkı söylemeye başladı. Lay lay lom. Şimdi tanıklığım sırasında söyleyeceklerimi büyük bir dikkatle gözden geçirelim. Aziz dostumu bu işe karıştırmak istemem. Avukat peki dedi. Sonra da konuşmayı Don'a iletti. Her şey plana göre gelişti. Virginio Balazzo Omerta'yı çiğneyerek tanıklık etti. Çok sayıda önemsiz mafya üyesini hapse attırdı. Hatta New York'un belediye başkan yardımcılarından birini de işe karıştırdı. Ama Clarecuzio'lar konusunda bir tek kelime bile söylemedi. Sonra karı koca Balazzo'lar tanık koruma programına katılarak ortadan kayboldular. Gazeteler ve televizyonlar çok sevinçliydiler. Dev mafya mahvedilmişti. Hapse atılan bu ahlaksızların yüzlerce resmi çekildi. Gangsterler televizyonda canlı yayında gösterildiler. Daily News orta sayfasını Balazzo'ya ayırarak tepedeki mafya donu devrildi diye yazdı. Gazetede Balazzo antik arabaları, Kentucky Derby atları, Londra'da diktirdiği dolap dolusu giysiyle çekilmiş fotoğrafları yayınladı. Kıyamet kopuyordu. Don Pippi'ye Balazzo çiftinin izini bularak onları cezalandırma görevini verirken bu işi şimdiki gibi reklamımız yapılacağı biçimde başar dedi. Onların bizim Virginio'muzu unutmalarını istemeyiz. Ama çekiç bu görevi ancak bir yıldan daha uzun bir süre sonra yerine getirebildi. Pros Virginio Balazzo'yu hatırlıyordu. Onunla ilgili güzel anıları vardı. Virginio'yu neşeli ve cömert bir adam olarak anımsıyordu. O ve Pippi Balazzo'ların evinde yemek yemişlerdi. Bayan Balazzo nefis İtalyan yemekleri yapmakla ün kazanmıştı. Özellikle sarımsaklı baharatlı makarna ve karnabahar yemeğini Pros hala unutmamıştı. Küçükken Balazzo'ların çocuklarıyla oynardı. Yeni yetme çağında kızları Sayle aşık olmuştu. O sihirli pazar gününden sonra kız üniversiteden Cross'a mektuplar yazmıştı. Ama delikanlı ona hiç cevap vermemişti. Şimdi Pippi ile yalnızdılar. Cross ben bu operasyonu yapmak istemiyorum dedi. Babası ona bakarak kederle gülümsedi. Cross, bazen böyle şeyler olur. Buna alışmalısın, yoksa hayatta kalamazsın. Cross başını salladı. Ben bu işi yapamam. Pippi içini çekti. Pekala, onlara senden planlama aşamasında yararlanacağımı söylerim. Operasyon için bana Dante'yi vermelerini isterim. Pippi araştırmaları başlattı. Clarecuzio ailesi büyük rüşvetler vererek tanık koruma programı denilen perdeyi delmeyi başardı. Balazzo'lar yeni kimlikleri, sahte nüfus belgeleri, sosyal sigorta numaraları, evlenme cüzdanları ve yüzlerini değiştirip 10 yıl daha genç gösteren plastik ameliyatlar sayesinde kendilerini güvende hissediyorlardı. Ama vücut yapıları, hareketleri, sesleri onları sandıklarından daha kolay tanınmalarına yol açtı. Eski alışkanlıklardan kolay kolay kurtulunmuyordu. Virginio Balazzo ile karısı bir cumartesi gecesi Güney Dakota'da yeni evlerinin yakınındaki küçük kente gittiler. Yerel bir çetenin yönettiği önemsiz bir kumarhanede kumar oynayacaklardı. Karı koca evlerine dönerlerken Pippi de Lena ve Dante Clericuzio yanlarında 6 adamla onların yolunu kesti. Dante dayanamayarak planı bozdu ve elindeki çiftenin tetiğini çekmeden önce karı kocaya kendini tanıttı. Cesetleri saklamaya kalkışmadılar. Karı kocanın hiçbir değerli eşyasına da dokunulmadı. Bu bir misilleme olarak düşünülmüştü. Bu olayla bütün dünyaya bir mesaj gönderiliyordu. Basın ve televizyon öfkeyle yayına başladılar. İlgililer adaletin yerine geleceğine dair söz verdiler. Öyle müthiş bir gürültü koptu ki neredeyse bütün Clericuzio İmparatorluğu tehlikeye giriyordu. Pippi 2 yıl Sicilya'da saklanmak zorunda kaldı. Dante ailenin bir numaralı çekici oldu. Cross'u Clericuzio'ların Batı İmparatorluğu'nun Brulione'si yaptılar. Genç adamın Ballazzo'nun idamı olayına katılmayı reddetmesi unutulmamıştı. Cross'un karakterinin gerçek bir çekiç olmaya uygun olmadığı düşünülüyordu. Pippi Sicilya'ya gidip 2 yıl ortadan kaybolmadan önce Don Clericuzio ve oğlu Giorgio ile son defa buluştu ve onlarla birlikte bir veda yemeği yedi. Pippi bir ara oğlum adına özür dilemeliyim dedi. Cross genç, gençler duygulu oluyorlar. Ballazzo'ları çok severdi. Don Virginio'yu biz de severdik diye cevap verdi. Onun kadar sevdiğim hiç kimse yoktu. Giorgio sordu. O halde adamı neden öldürdük? Başımıza buna değmeyecek kadar dert çıktı. Don oğluna sert sert baktı. Düzensiz bir yaşam süremezsin. Gücün varsa bunu tam bir adalet için kullanmalısın. Ballazzo büyük bir suç işledi. Pippi bunu anlıyor, öyle değil mi Pippi?
Pippi tabii anlıyorum Don Domenico dedi. Ama sen ve ben eski tip insanlarız. Oğullarımız bunu anlayamıyor.
Bir an durdu. Sana Cross'u Brulione yaptığın için teşekkür etmek istiyorum. Seni düş kırıklığına uğratmayacak.
Don başını salladı.
Bunu biliyorum. Ona da sana olduğu kadar güveniyorum. Cross çok zeki. Bazı şeylerden aşırı etkilenmesinin nedeni genç olması. Zaman onun kalbini katılaştıracaktır.
Kocası Bronx bölgesinde çalışan bir kadının yaptığı ve sofraya getirdiği yemekleri yiyorlardı. Kadın Don'a bir kase dolusu rendelenmiş parmesan peynirini getirmeyi unutmuştu. Pippi mutfağa giderek rendeyi aldı ve Don'a kaseyi götürdü. Peyniri dikkatle kaba rendeledi. Sonra da yaşlı adamın iri gümüş kaşığını sarımsı yığına sokarak peynirleri ağzına atmasını, arkasından da evde yapılan sert şaraptan bir yudum içmesini seyretti.
Bu adamda da ne mide var diye düşündü.
Don 80'ini geçmişti ama hala bir suçlunun öldürülmesini emredebiliyor. Bu sert peynirden yemeyi ve sert şaraptan içmeyi başarıyordu.
Pippi Rosemary evde mi diye sordu. Onunla vedalaşmak isterim.
Giorgio yine lanet olasıca krizlerinden birini geçiriyor diye omurdandı. Neyse ki kendini odasına kilitledi. Yoksa bu yemeğin zevkini çıkaramazdık.
Pippi ya dedi, ben onun zamanla iyileşeceğini düşünmüştüm.
Don fazla düşünüyor diye yanıtladı. Oğlu Dante'ye haddinden fazla düşkün. Durumu anlamaya yanaşmıyor. Dünya böyle, sen de böylesin.
Giorgio usulca şu Ballazzo operasyonundan sonra Dante hakkında ne düşünüyorsun Pippi diye sordu. Nasıl? İyi miydi?
Pippi omzunu silkti ve cevap vermedi. Don dikkatle ona baktı.
''Açıkça konuşabilirsin. Giorgio onun dayısı, ben de büyük babasıyım. Aynı kandanız. Birbirimizi tartmaya hakkımız var.''
Pippi yemek yemeyi bırakarak Don'la Giorgio'ya baktı. Üzüntüyle Dante'nin ağzı kanlı diye açıkladı. Onların dünyasında bu gereksiz yere şiddet kullanan, bir işi yaparken hayvanca davranan bir insan anlamında geliyordu. Böyle bir şey Clericuzio ailesinde kesinlikle yasaktı.
Giorgio iskemlesinde arkasına yaslandı. Tanrım, Don, oğluna Tanrı'yı böyle andığı için hoşnutsuzca baktı. Sonra da Pippi'nin konuşmasını sürdürmesi için elini salladı. Bu açıklama onu şaşırtmamış gibiydi. Pippi o iyi bir öğrenci dedi. Karakteri ve fiziksel gücü de bu işe uygun. Hızlı düşünüyor ve davranıyor. Ama işinden gereğinden çok zevk alıyor. Ballazzo'ları öldürürken fazla zaman harcadı. Kadını öldürmeden önce onlarla 10 dakika konuştu. Ballazzo'yu vurmadan önce de bir 5 dakika daha bekledi. Böyle şeyler benim hiç hoşuma gitmez. Daha da önemlisi böyle bir şey tehlikeye yol açabilir. Bir operasyonda her dakikanın önemi olabilir. Dante diğer işlerde de gereğinden fazla zalim davrandı. O eski günlerdeki insanlar gibi. O zamanlar insanları kasap çengeline asmak zekice bir şey sayılırmış. Ayrıntılara girmek istemiyorum. Giorgio öfkeyle bunun nedeni yeğenim denen o piçin boyunun kısa olması diye bağırdı. Dante kahrolasıca bir cüce. Üstelik o lanet olasıca şapkaları da giyiyor. Onları nereden buluyor? Don neşeyle siyahların şapkalarını aldıkları yerden dedi. Ben Sicilya'dayken yeni yetme çağlarında herkes acayip bir şapka giyerdi. Sebebini kim bilebilir? Ya da aldırır. Artık saçma sapan konuşmaktan vazgeç. Ben de acayip şapkalar giyerdim. Belki bu aileden gelen bir şey. Her şeyin nedeni çocuğun annesi. Dante'nin ta çocukluğundan beri kafasını türlü saçmalıklarla dolduruyor. Rosemary tekrar evlenmeliydi. Dul kadınlar örümceklere benzer. Fazla ağ örerler. Giorgio heyecanlı ama Dante işinde iyi diye hatırlattı. Pippi diplomatçı Cross hiçbir zaman onun kadar iyi olamaz dedi. Ama bazen Dante'nin annesi gibi deli olduğunu düşünüyorum. Bir an durdu. Kimi kez beni bile korkutuyor. Don ağzını peynirle doldurarak şarap içti. Giorgio yeğenine talimat ver, onun bu kusurunu düzelt. Yoksa bu huyu ileride bir gün bütün aile üyeleri için tehlikeli olabilir. Ama emri benim verdiğimi ona belli etme. Dante çok genç, bense çok yaşlıyım, onu etkilemek istemem. Pippi ile Giorgio bunun yalan olduğunu biliyorlardı ama yaşlı adam izini belli etmek istemediği zaman bunun sağlam bir nedeni olduğunu çoktan öğrenmişlerdi. Aynı anda yukarıdan ayak sesleri geldi. Sonra birinin merdivenden indiğini duydular. Rosemary yemek odasına girdi. Üçü de kadının yine kriz geçirdiğini endişeyle anladılar. Rosemary'nin saçları karmakarışık, makyajı da garipti. Giysileri tersine dönmüştü. En önemlisi ağzı açıklama sesi çıkmıyordu. Konuşma yerine vücudunu ve salladığı ellerini kullanmaya çalışıyordu. İşaretleri şaşılacak kadar anlamlıydı. Rosemary onlardan nefret ediyor, ölmelerini istiyordu. Ruhları sonsuza dek cehennemde yanmalıydı. Yemek yerken boğulmalı, şarap yüzünden kör olmalıydılar. Karılarıyla yatarlarken organları kopup düşmeliydi. Rosemary sonra Giorgio ile Pippi'nin tabaklarını alıp yere atarak kırdı. Bütün bunlara izin vardı. Ama yıllar önce ilk kez böyle kriz geçirdiği zaman Don'un tabağını kırmıştı. O da kızını yakalayıp odasına hapsetmelerini emretmişti. Sonra da onu özel bir kliniğe gönderip 3 ay orada kalmasını sağlamıştı. Don çabucak peynir kasesinin kapağını kapattı. Çünkü Rosemary etrafa bol bol tükürmek adetindeydi. Sonra birdenbire kriz sona erdi ve kadın hareketsiz kaldı. Pippi'ye döndü. ''Seninle vedalaşmak istedim. Sicilya'da öleceğini umarım.'' Pippi müthiş bir acıma duygusuyla sarsıldı, ayağa kalkıp Rosemary'yi kucakladı. Kadın ona karşı koymadı. Pippi onu yanağından öperek, ''Buraya dönüp seni böyle görmektense'' dedi, ''Sicilya'da ölmeyi tercih ederim.'' Rosemary onun kollarından sıyrıldı, merdivenlerden koşarak yukarı çıktı. Giorgio neredeyse burun kıvıracaktı. ''Çok dokunaklı ama sen her ay buna dayanmak zorunda değilsin.'' hafifçe sırıttı. Hepsi Rosemary'nin çoktan menopoza girdiğini biliyorlardı. Kadın ayda bir değil, birkaç kriz geçiriyordu. Kızının geçirdiği kriz en az Don'u etkilemişti. Ya daha iyileşecek ya da ölecek. Olmazsa onu buradan gönderirim. Sonra Pippi'ye döndü. ''Sana Sicilya'dan ne zaman döneceğini bildiririm. Dinlenmene bak, tatilin keyfini çıkar.
Hepimiz yaşlanıyoruz. O arada Bronx bölgesine yeni adamlar bulmak için gözlerini dört aç. Bize ihanet etmeyeceklerinden emin olacağımız adamlar gerekli. Omerta'nın iliklerine işlediği gençler. Bu ülkede doğan ve lüks hayat sürmek isteyen, ancak bunun bedelini ödemeye yanaşmayan haytalar gibi olmasınlar.
21. ayrımın sonu. Sayfa 201.